Ayrım 7.
Sayfa 72. Avrupalı kafasıyla düşünmeye alışmalıymışız. Köklerini düşünüp kelimeleri ona göre kullanmanın Avrupalı kafasına uymayacağına da doğrusu ben kanmadım. Neyse, alışılacak böyle şeylere de. Zaman her işin aslını, kökünü aramaz, kolayını arar. Bilirim ki Saffet Korkut titizliği bir suç saymaz. Bundan sonraki tercümelerinde dilini bu gibi yabancılıklardan da kurtarır. Bacon hiç de ilkin korktuğum gibi bir adam değilmiş. Denemelerinde öyle anlayamayacağımız bilgin sözleri yok. Ama doğrusu sonradan umduğum gibi de çıkmadı. Nerede Montaigne, nerede o? Bunu söylerken bir insafsızlık, bir haksızlık ettiğimi biliyorum. Montaigne'in İtalya'yı dolaşırken tuttuğu gün defterleri pek sayılmayacağına göre Les Essais biricik kitabıdır, ne diyeceği varsa hep ona geçirmiştir. The Essays ise Bacon'ın birçok kitaplarından biri hem de ikinci derecede olanlarından biriymiş. Ama nerede Montaigne, nerede o dediğime pişman değilim. Bacon büyük adam şüphesiz. Ama öyle olduğundan kendisinin de şüphesi yok. Devletin en büyük makamlarına göz dikmesi, onlara erişmesine engel olanlara zalimce garez kesilmesi, gördüğü iyilikleri dahi hiçe sayması hep o yüzden. Büyüklüğünü şüphesiz olarak bilmesinden değil mi? Okuyun denemeleri, söz açtığı şeyler üzerinde öyle inceden inceye, uzun uzun değil, çabucak düşünüyor. Ben Bacon'ım, ne desem doğrudur, değerlidir elbette der gibi bir hali var. Hem de bu halinde nef'inin ne desem laf değil derkenki gülümsemesi sezilmiyor. Övünmüyor Bacon. Büyüklüğünü görüyor, biliyor da onun için öyle. Goethe'de de ne kadar haklı olursa olsun, yine insanın betine giden öyle bir kendine güvenme, herkes gibi olmadığını bilme yok mudur? Doğrusu bu yüzden bize, ölümlü insanlara pek uzak kalıyor. Olimpos'taki tanrılardan korkabiliriz. Onları düşünmek bile gözlerimi kamaştırabilir. Onlara tapabiliriz de. Benzerlerimizi sevdiğimiz gibi sevebilir miyiz onları? Montaigne'de işte o kurulma yoktur. Çekinerek, biraz daha anlamaya çalışarak söyler gibidir. Onun denemelerini okurken hemen hiçbir yerde, "Hayır, öyle değildir işte" demek arzusunu duymazsınız. Siz de bir şeyler katmak istersiniz, o başka. Zaten buna sizi kendi çağırır gibidir. Konuşur sizinle. O söyleyecek ama siz de söyleyeceksiniz. Onun da, sizin de söyleyecekleriniz birbirine katılacak. Açtığı söz yine de tükenmeyecek. Dünya durdukça, bu toprak üzerinde düşünen, duyan insan bulundukça tükenmeyecek. Montaigne hiçbir şeyi kesin olarak söylemediği, değişmeyecek bir hakikat bildirir gibi kurularak konuşmadığı için yazılarını okurlarının ta gönlüne işletmeyi bilmiştir. Sokrates doğurtmaca yoluyla öğretirmiş. Ama Eflatun'un konuşmalarındaki Sokrates, Montaigne ile karşılaştırılınca her şeyi dandan söyleyen, alayında ukalalık eksik olmayan sert bir adamdır. Apollon tapınağında nasıl anıldığını duymadan önce de yeryüzünde kendinden bilge insan olmadığından şüphesi yoktur. Asıl doğurtmaca yolu Montaigne'inkidir. Asıl onu okurken öğrendiğimiz şeyler bizim içimize doğuyor, bizim içimizden doğuyor gibi oluruz. Bilgelik taslamaz, insan olduğunu unutmaz, unutmak da istemez. İnsanlığıyla insanlar arasında Michael Ekum da Montaigne adında bir insan olmasıyla kimseye yol göstermeye, bir şey öğretmeye kalkmadan insanları, insanlar içinde en çok Michael Ekum da Montaigne'i anlatır. Bacon da Montaigne'in o halini bulamadım. O biliyor, öğretiyor. Hem de insanın içine işleyerek değil, öğrettiği şeylere bizim içimize doğmuş da öyle öğrenmişiz gibi bir hal veremeden, buna hiç özenmeden, kesip atarak öğretiyor. Bunun içinde onun haklı olmamasını, hayır, değil işte öyle diyebilmeyi istiyoruz. Ama bu da bizi düşünmeye, düşünerek kendi kendimizi bulmaya götüren bir yol değil midir? Montaigne'le giderken güle oynaya, bir taşa çarpıp ayağımız acısa bile keyfimiz bozulmadan gidiyoruz. Bacon'la yürürken öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz. Keyfimizin kaçtığı çok oluyor, yine de dönmüyor, yürüyoruz onunla. Cumhuriyet, 31 Ocak 1945. Bir oyun üzerine. Eskiden tiyatroya çok giderdim. Yazı yazmaya da tiyatro tenkidiyle başlamıştım. O yıllarda Darül Bedai, şimdiki İstanbul Şehir Tiyatrosu, zamanın Paris sahnelerinde beğenilen oyunları Türkçe'ye çevirtir, biraz da bizim hayatımıza uydurtur, oynardı. Bense o oyunları sevmezdim. Kendimize örnek edinmek için gerçekten güzel, dayanıklı eserler aramamız gerektiğini söyledim durdum. Beni dinleyen olmadıysa da işler kendiliğinden daha iyi bir yola girdi. Bataille, Robert de Flers, Vernal gibi yazarların eserleri sürüp gidemezdi ki. Kendi memleketlerinde unutuldukları gibi bizde de unutuldular. Bir yandan Muhsin Ertuğrul'un, bir yandan da Ankara Konservatuarı'nın çalışmalarıyla Avrupa'nın iyi yazarlarından, büyük yazarlarından birkaçını tanımaya başladık. Sahnelerimizde Shakespeare oynandı, Molière oynandı, Goldoni oynandı, Sophocles'in tragedyaları bile denendi. Benim istediğim de bu değil miydi? Öyleyse tiyatroya eskiden de çok gitmeliydim, alkışlamalıydım, doğru yola girdiğimizi söylemeliydim. Ne yapayım ki? Arada benim de düşüncelerim değişti. Gençliğimde seyrettiğim oyunların hasretini çekiyorum. Şimdi de onları istiyorum sanmayın. Onları, o çirkin şeyleri gömüldükleri mezardan çıkarmayalım. Shakespeare'i, Molière'i, Goldoni'yi beğeniyorum da demedim. Onları hep düşünmeliyiz. Onlardan hep ders almalıyız. Ben eskiden tiyatroyu salt edebiyat bakımından düşünürdüm. Shakespeare büyük bir şairdir. Dünyanın belki en büyük şairidir. Ölmez eserler yazmıştır. O eserleri zevkle okuduğumuz gibi sahnede de hep zevkle seyrederiz derdim. Sonradan anladım ki öyle değilmiş. Tiyatroda edebiyattan başka bir şey vardır. Evinde bir kitabı açıp okuyan bir adamla tiyatroda oyun seyreden adam bir değildir. Tiyatroda bir ortak duygu olması gerektir. Evimizde bir başımıza okumak üzere bir kitabı açınca kendimizi başka bir zamanın adamı sayabiliriz. Büsbütün değilse bile elimizden geldiği kadar mesela bir 17. yüzyıl İngiliz'de olabiliriz. Kendimizi öyle sanabiliriz. Shakespeare, Molière, Goldoni her şeyden önce birer yeni taze şairdir, taze yazardır. Yani zamanlarımızın yazarıdır. Zamanlarında onların eserlerini seyre gidenler yepyeni, taptaze bir sanatla karşılaşmışlar. O eserlerde kendilerini, kendi zevklerini bulmuşlardır. Bense bugün Shakespeare'i, Molière'i okurken zamanı geçmiş zamansız güzellikleri dolayısıyla beğenen bir eser okumuş oluyorum. Duyduğum zevk yalın, arı bir güzellik zevkidir. Tiyatronun özü ise o güzellik değildir. Tiyatro bir tek kişi için oynanmaz. Kalabalık içinde tek kalan, duygularında ortaklık belirmeyen kişiler için de oynanmaz. Nasıl söyleyeyim? Tiyatrodaki zevk, coşkunluk, tapınaktaki zevk, coşkunluk gibi olmalıdır. Demin Sophocles'i andım. Sophocles zamanında tiyatronun ne olduğunu düşünün. Bütün Atina halkı bir yurt ödevini yerine getirmek üzere tiyatroya gidermiş. Öyle seyredermiş. Yani seyredenler arasında ortak duygular varmış. Bugünse biz Sophocles'in tragedyalarını bizden 24-25 yüzyıl önce gelmiş büyük bir şaire borçlu olduğumuz saygıyla dinliyoruz. Onun inandıklarına inanmıyoruz. Aradığımız güzellik onun aradığı güzellik değil. Ölçülerimiz büsbütün başka. Anlatmak istediğimi başka türlü söyleyeyim. Tiyatro milli olması gereken bir sanattır. Sophocles millidir. Shakespeare, Molière, Goldoni millidir. Ama zamanlarında millidir. Bugün ise milliliğin üstüne çıkmışlardır. Bütün insanlığın malı olmuşlardır. Bütün insanlığın malı oldukları için de kalabalığın değil, ayrı ayrı her insanın malıdırlar. Shakespeare'i okuyabilirim, yıllarca okuyabilirim. Ara sıra olursa tiyatroda da seyredebilirim. Ara sıra diyorum, yani milli eserler oynayan, zamanımızın eserlerini oynayan bir tiyatromuz olursa o tiyatroda yılda bir iki kere görebilirim. Sophocles, Shakespeare, Molière bizim için birer hoca olabilirler. Tiyatro yazarlarımız onlardan çok şey öğrenecektir. Her şeyden önce de milli olmayı, zamanlarının adamı olmayı öğreneceklerdir. Bizde ise daha milli bir tiyatro belirmiyor. Bizim toplumumuzun yani 20. yüzyıldaki Türk toplumunun tiyatrosunu, Türk toplumunu her sınıfıyla ilgilendirecek tiyatroyu kurmaya çalışan adam çıkmıyor. Bazı eserler yazılıyor, içlerinde iyileri de var. Ama hiçbiri bütün toplumu gözeterek, ortak duyguları hesaba katarak, ortak zevki arayarak yazılmıyor. Sofokles'in, Shakespeare'in, Molière'in dersini daha anlayamadık. Geçen akşam tiyatroya gittim. Ankara Konservatuvarı'nda yetişen gençler Bizim Şehir adlı bir oyun oynuyorlardı. Amerikalı yazar Wilder'ın adını yeni işitiyorum. Türk tiyatrosuna büyük hizmetler edeceğine inananlardanım. Oyunu seyrettim. Ertesi gün evde oturuyordum. Keziban geldi. Akşamki oyunu beğendiniz mi diye sordu. Ne biliyorsun gittiğimi, sen de mi oradaydın? Siz bir yere gidersiniz de ben orada olmaz olur muyum? Ben sizin bir düşünüz değil miyim? Yoksa siz istediğiniz zaman düşlerinizden soyunabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Oradaydım elbette. Şimdi de nasıl bulduğunuzu öğrenmek istiyorum. Daha iyice düşünmedim Keziban. Doğrusu seyrederken ilk iki perdesini beğendim, yani eğlendim. Üçüncü perdeyi sevmedim, kasvetli bir şey. Ne demek istediği, neye varmak istediği de bir türlü anlaşılamıyor. Sen nasıl buldun? Ben çok eğlendim. Bilirsiniz ki ben yeniliği severim. Bu oyunda yepyeni, bizim alışık olduğumuzdan büsbütün başka bir şey. Üçüncü perde için bir şey diyecek değilim. O perde beni de sıktı ama ilk perde. Düşünün bir kere. O yazar gerçekten bir şair. Gündelik hayatımızın en küçük olaylarını bize bir şiir halinde göstermeyi biliyor. Hem de bir an bile şair olmaya kalkmadan. Siz de şairhaneyi sevmezsiniz yahut sevmediğinizi söylersiniz. O oyunda şairhanelikten kaçmamış mı? Baktım ki Keziban coşmuş. Benim o oyunu yermek istediğimi sanıp sinirleniyor. Yumuşatmak için "Doğru söylüyorsun Keziban" dedim. O oyunda senin söylediğin meziyetler gerçekten var. Ama sana bir şey sorayım Keziban. Bizim Şehir sahiden bir oyun mu? Bir tiyatro eseri mi? Elbette bir oyun, bir tiyatro eseri. Sizin alışık olduğunuz eserlere benzemiyor diye tiyatro olmadığını mı söylemeye kalkışacaksınız? Başka bir şey söyleyeceğim Keziban. Bizim Şehir beni inandıramıyor. Oysa ki ben okuduğum romanlarda, olduğu gibi seyrettiğim oyunlarda da beni inandırmak gücünü ararım. O insanlar doğmuyor, yaşamıyor, ölmüyor, sevmiyor. Ancak bir adam, yani yazar, bize bir takım insanların doğduklarını, yaşadıklarını, sevdiklerini, öldüklerini söylüyor. Bir tiyatro değil o. Bir konferans. Hani bazı konferanslarda şeytan feneriyle resimler gösterilir. Bu konferansta da tiyatro parçaları gösteriliyor. Wilder, hayat üzerine bir konferans vermek istemiş. Doğrusu usta bir konferansçı. Dinleyenleri sıkmıyor, eğlendiriyor ve zevk veriyor. Bize kesin bir şey söylemiyor. Zaten iyi bir konferansçı kesin sözlerden kaçar. Öğretmez, düşündürür. Öğretmek istediklerini karşısındakine sezdirir, onların kendilerine buldurtur. Hatırını kırmak istemem ama Keziban, ben o Bizim Şehri bir tiyatro eseri sayamıyorum. Onda bir tiyatro yeniliği göremiyorum. Bir takım yenilikler var ama hepsini başkalarından almış. Mesela gündelik hayatı anlatması. Vaktiyle Fransızların hayattan bir dilim dedikleri oyunları vardı. Onlar da böyle gündelik hayatı, insanların eve girip çıkmalarını, yemelerini, uyumalarını, ölmelerini anlatırdı. Yalnız onlarda şiir yoktu. Wilder şiir koymuş. Ama şiir de kendisinin değil, yaşamak zevki. Bütün yeni şiir onu söylüyor. Tiyatrodan dekoru kaldırmış. Dekorsuz tiyatro yeni mi? 1900 yılıyla 1930 arasında dekorsuz çok oyunlar oynandı. Bizim orta oyununu söylemiyorum. Çünkü onun dekorsuzluğu büsbütün başkadır. Konferansa gelince birçok oyunlarda öğüt veren, olaylardan bir ders, kıssadan hisse çıkaran kişiler bulunur. Wilder onu almış, daha ileri götürmüş. Anlaşılıyor. Siz Bizim Şehri beğenmemişsiniz. Beğenseydiniz böyle çürütmeye kalkmazdınız. Anlatamadım Keziban. Beğendim. Gerçekten beğendim. Bir daha oynarlarsa üçüncü perdesinde çıkıp evime dönmek şartıyla yine gider seyrederim. Ne bileyim, insanın hoşuna giden bir yanı var. Biraz çocukça bir şey ama hoşa gidiyor. Hem de ne güzel oynuyorlar. Bazı sahnelere bayıldım. Konferans diyorsunuz. Bir konferans olarak iyi değil mi? Ne güzel. Bizi hayatın her anını tatmaya çağırıyor. zaman geçiriyor. Bizse birbirimize gerçekten bakmıyoruz. Bu dünyanın güzelliklerinden nasibimizi almayı unutuyoruz diyor. İyi bir ders değil mi bu? Evet Geziban, çok kimseler söylemiş. Baki Efendi de biz talibi teveccühü ikbali rüzigar, gülberki bağı ömr ise berbat olup gider diyor. Ama Geziban, ben sana bir şey söyleyeyim. Hayatın her anını tatmak istersek hiçbir zevk alamayız. Hayatın zevkini çıkartmak için geçici olduğunu unutmak gerekir. Aman, birbirimizi dinleyelim, birbirimize iyice bakalım. Bu anı bir daha yaşayamayız dersek aklımıza ölüm gelir. Bütün zevkimizi öldürür. Ağzımızın tadını kaçırır. Kısacası Geziban, bizim şehri sevdim. Beğendim ama nasıl söyleyeyim, o oyuna inanmadım. Yeniliğine, sağlamlığına, güzelliğine inanamadım. Hoş bir şey, hoş bir şey ya, işte o kadar. Oynanırken seviliyor, insanın hoşuna gidiyor, sonradan hatırlanınca zevk kalmıyor. Bir de ne bileyim, büyük eserleri düşün. Mesela yenilerden Walt Disney'in filmlerini al, onları hem seyrederken hem de sonra hatırlarken zevk duyuyoruz. Bambi'yi göremedim Keziban, kaçırdım. Bilsen ne kadar üzülüyorum. Keziban öfkeliydi. Üzülmeme aldırmadığını gösterir bir somurtmayla, bir daha oynarlar, görürsünüz dedi. İyi ama o zaman ikinci defa olarak görürdüm. Onun da başka bir tadı var. Ulus, 21 Mayıs 1945. Mektup. Efendim, 16 Nisan tarihli Ülkü'de benim için yazdığınız bir açıklama denemesini daha yeni okudum. Okuduktan sonra da size bir mektup yazmak hevesini duydum. Neler söyleyeceğimi pek iyi bilmiyorum ama şüphesiz ki aramızda konuşulacak çok şeyler var. Bir kere teşekkür ederim. Beni anlamaya çalıştığınız için değil de beni anlamak istediğiniz için. Beni sizden önce de övenler oldu. Onların yazdıklarına sevinmedim. Sevinmek şöyle dursun, kızdım. Çünkü çoğunda bir dikkatsizlik sezdim. Hele biri beni hiç sevmediğim, sevemeyeceğim yazarlarla bir tutarak övmüştü. Biri de dahi gibi pöhpöhlü sözler kullanmıştı. Siz ise gerçekten beni görmeye uğraşmışsınız. İri lakırdılardan da kaçınıyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizinle dost olabileceğimi anlıyorum. Düşüncelerimi söylediğime göre onu anlayıp anlayamadığımı kendisine sormalı diyorsunuz. Niçin soracaksınız? Bakalım benim kendime anlayışım sizin anladığınızdan daha doğru mu? Yazılarımı okumuşsunuz. Ben kendim ne düşünürsem düşüneyim, başkaları için yazılarım arasından nasıl görünüyorsam ancak o olabilirim. Zaten ben size, hayır anlamamışsınız beni desem siz kabul eder misiniz? Beni öyle görmüşsünüz, sizin için öyleyimdir. Sizinle başka şeyler konuşmak istiyorum. Yazınızın bir yerinde, niyetim bir müdafaata bulunmak değil diyorsunuz. Bu müdafaa sözü üzerinde duracağım. Niyetiniz müdafaa değilse herkesin müdafaa sanabileceği nereden aklınıza geldi? Ben size söyleyeyim nereden geldiğini. Yazınız baştan aşağı kadar bir müdafaa, beni değil, kendinizi müdafaa etmek istemişsiniz. Şüphesiz daha çok gençsiniz. Bay Kuruca, belki de daha yüksek okulların birinde öğrencisiniz. Konuştuğunuz kimselerin, arkadaşlarınızın, öğretmenlerinizin çoğu, belki de hepsi, benim adım anılınca şüphesiz omuzlarını silkerler. Benim ciddi bir yazar olduğumu kabul etmezler. Geçenlerde biriyle konuşuyordum. Aklınca bana iltifat etmek istedi. Yazılarınızı okuyorum, şakalarınıza gülüyorum dedi. Evet, ben basma kalıp düşüncelere sarılmadığım, ortalıkta hakikat diye gezen bir takım saçma sapan yargıları tekrar etmediğim için beni şaka ediyor sanırlar. Onlarca şaka etmeyen bir yazar yeni şairleri beğenemez. Büyük diye beğenilen yazarların değerlerinden şüphe edemez. Bir insanın gerçekten düşündüklerini söylemeye kalkması, daha doğrusu kendi kendine düşünmek hevesini duyması ancak bir şaka olabilir. Hayır, ben 20 bu kadar yıllık yazı hayatımda şaka etmedim. Kimseyi kandırmaya çalışmadım. Düşüncelerimi, duygularımı söylemeye uğraştım. Ama bunu kimseye kabul ettiremezsiniz. Sizin gibi bunu sezen birkaç genç de kendilerini savunmak, müdafaa etmek ihtiyacını duyarlar. Benim yazılarımı okumanın, beğenmenin, herkesçe iyi görülmediğini sezerler de onun için. O cümlenizi yarım almıştım. şimdi tamamını alayım. Niyetim bir müdafaada bulunmak değil, çünkü bir haksızlık, bir çirkinlik de müdafaa edilebilir. Çünkü'den sonra söylediklerinizi hiç beğenmedim Bay Kuruca. Genç bir yazar olduğunuzu anlamasaydım, yazınızı orada bırakır, sonrasını okumazdım. Hayır, bir haksızlık, bir çirkinlik müdafaa edilemez. Edenler var ama onlar edebiyata inanmayan, edebiyatı herhangi bir konu üzerinde dil ebeliği etmek sanan insanlardır.